Ayrım 24.
İkinci bölüm 93. İsrail darbesi. İki doğru ile iki yanlışım ile başlamak istiyorum. İki doğru hiçbir zaman iki yanlışı ortadan kaldırmamaktadır. Doğrunun birisi şudur. Bir kitabımın ön sözünde hangi vesileyle olduğu önemi haiz değil, o tarihlerde adı pek duyulmayan Hüsamettin Cindoruk'tan söz ederek DP-AP çizgisinde bir partinin başına geçebileceğini işaret etmiştim ki doğrulandığını biliyoruz. Daha sonra popülaritesinin çok yüksek olduğu bir zamandı. İsteseydi Profesör Çiller yerine genel başkan seçilebileceğini, ancak Demirel'in önlemiş olabileceğini ileri sürdüm. Hiçbir bilgim yoktu. İmkansızdı teorik olarak düşünüyordum. Daha sonra iki kez ve çok net olarak Hüsamettin Cindoruk Demirel'in kendisini önlediğini açıkladı. İlkinde ikna olduğunu belirtirken ikincisinde hata ettim diyordu. Gelişmelerin akışını değiştirebileceğine inanıyordu. Ben izlenen akışının realize edilmesinin zorlaşacağını söyleyebiliyorum. İki yanlışımın ikisi de kısmidir ama yanlış yanlıştır. Bu darbenin Demirel'e karşı olduğu kısmen doğrudur. Demirel'in koruduğu sermaye gruplarına karşıydı ve bunlardan Çağlar daha sonra cezalandırıldı. İkincisi Washington'a hoşnut eden bir darbedir ve Amerikan Dışişleri Bakanı nezaret ediyordu. Güzel, ancak manivelaları İsrail'in kullanması ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyordu. Artık geriye de giderek darbelerin realizasyonunda İsrail'i düşünmemiz daha isabetlidir. Buradayız. Çok kanlı geldi ve çok kanlı yerleşti. Önce Uğur Mumcu katledildi ve bunu jandarma umum komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'e suikast tamamladı. Uçak kazasıyla ama ben anında vezir düşürmesi tabir ettim. Eşref Paşa Almanya'da yetişmiş tek yüksek komutandı ve arkasından devlet başkanı Özal'ın beklenmedik ölümü geldi. Şu anda başta ailesi olmak üzere Turgut Bey'in zehirlendiğine inananlar artmaktadır. Demek ki darbe darbedir ve bütün unsurları ihtiva etmektedir. Devam ediyoruz. Profesör Çiller'in soğuktan gelerek başbakan ve Demirel'in de cumhurbaşkanı olmaları işte bu kan selinden sonradır. O tarihte SHP başında Erdal İnönü olmasaydı Çiller başbakan ve Demirel cumhurbaşkanı olamazdı. Çok gayretkeş olmuştu. Şimdi Erdal İnönü'nün önemli katkısı olan her işte İsrail parmağı görüyorum. Yetmedi. Görev taksiminden sonra Sivas katliamı geldi. Aydınlar Sivas'ta diri diri yakıldılar. Demirel Cumhurbaşkanı, Çiller Başbakan ve Erdal İnönü yardımcısıydılar. Aydınlar saatlerce yakıldılar. Çiller daha sonra bir İsrail gezisinde bir zamanlar Osmanlı mülkü olan topraklar için tevratik vaat edilmiş topraklar kabulünü tekrarladı. Önceki bölümde sözü edilen Erbakan'ın İsrail ile gizli ve çok önemli anlaşmayı imzaladığı zaman Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanıydı. Böylece misyonunu tamamladı, şimdi daha iyi görüyoruz. Geldiler, imzaladılar, gittiler. Darbeden 3 gün sonraki basın açıklamasını buraya alıyorum. Basın açıklaması. 3. darbe gerçekleşti. Yalçın Küçük. 15 Haziran 1993. Karakusunlar Köyü. 13 Haziran 1993 tarihli DYP Kongresi, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 türü bir darbeye sahne oldu. Üçüncü darbedir. Önceki iki darbe gibi görünüşte Süleyman Demirel'e karşıdır. Özünde İstanbul-Washington diktatoryasıdır. ABD Dışişleri Bakanı Christopher bu darbeden hemen önce geldi ve Ankara'dan, daha çok İstanbul'dan darbenin son hazırlıklarını yönetti. Profesör Çiller, Profesör Nihat Erim ve Amiral Ulusu Kan grubundandır. 13 Haziran 1993 tarihinde Ankara'da toplanan Doğru Yol Partisi Kongresi'nde 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 ile aynı türde ve aynı karakterde bir darbe gerçekleştirilmiştir. 13 Haziran 1993 darbesinin ilk ikisine göre tanksız, askersiz yapılmış olması sadece görüntüdedir. Bugün Türkiye'de tanklar kullanılmaktadır ve süreklidir. İstanbul ve Ankara'da silah kullanılmasını gerektiren bir devrimci sosyalist hareketin olmaması bir yana, infaz sistemiyle sürekli bir yok etme politikası zaten uygulanmaktadır. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri Süleyman Demirel'e karşı gerçekleştirilmiştir. Bu görünüştedir. Bugünlerde gerçekleştirilen darbe de görünüşte Demirel'e karşıdır. Ancak özünde darbeler dışında yumuşayan İstanbul oligarşisi, Washington diktatoryasını yeniden pekiştirmek girişimidir. Tansu Çiller türünden tamamen politika dışı belediye müfettişi babasının edindiği arsa spekülasyonu ile bugün Amerika ölçüsünde de zengin olmuş bir hanım ancak bir darbeyle başbakan koltuğuna oturtulabilirdi. Bu darbe DYP kongresinde yapılmıştır. Profesör Çiller 12 Mart 1971 darbesinin başbakanı Profesör Nihat Erim ve 12 Eylül 1980 darbesinin başbakanı emekli amiral Bülent Ulusu kadar politikanın dışındadır ve ikisinin karakter ve rollerini üstlenmiştir. 13 Haziran darbesinin hemen öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın Türkiye'ye gelişi dikkate çekicidir. Bakan Christopher'ın Ankara yerine zamanını İstanbul'da geçirmesi, darbenin karargahının İstanbul olmasından kaynaklanmıştır. Bu darbe, Washington'ın olduğu kadar İstanbul sermayesinin darbesidir. Demirel Başbakanlığında Ekonomik Yönetim Yaşar Holding aracılığıyla Ege ve Çağlar Holding vasıtasıyla da Bursa sermayesine verilmiştir. Çiller ile İstanbul karşı darbesini yapmıştır. Ayrıca Demirel Amerikancı olmakla birlikte zaman zaman yan çizen bir çizgi izlemektedir. Çiller Özal'ın ölümüyle eksilen Amerikan diktatoryasını tamamlamak üzere başbakanlığa oturtulmaktadır. İsmet Sezgin ve Köksal Toptan'ın ilk turdan sonra adaylıktan çekilmeleri şaşırtıcı ve ilginçtir. Herhangi bir örgüt tabanı olmayan Çiller'in ikinci turda perişan olması ihtimal dahilindeydi. Sezgin ve Toptan politik üslup gereği değil, Washington ile bağları tümden koparmamak ve Washington diktasına karşı çıkmış görünmemek için adaylıktan çekilmişlerdir. 13 Haziran darbesinin öğrettikleri 3 noktadadır. 1. Demirel türünden politikacılar kütleyi ve partililerini öylesine yozlaştırıyorlar, öylesine sürü haline getiriyorlar ki sonunda kendileri de kontrol edemiyorlar. Bu tür politikacılar bütün onur kalelerini bir bir yok ederek diktatörlüklere kapı açmaktadırlar. 2. Ben bir süredir Özal'ın ölümünden önce de bu tür politikacıların 90'lı yıllarda politika sahnesinden temizleneceğini ileri sürüyordum. Tahminimden de önce gerçekleşiyor. Bu arada Türkiye'nin en yıpranmış politikacılarından olan Demirel'i, Türkiye'nin en sığ ve kökü en dışarıda profesörlerinden birisi tasfiye ediyor. 3. Her tür görüntü ve gerekçe ortadan kalkmıştır. Hükümet ortağı olarak bu üçüncü darbeye bir sosyal, bir demokrat ve bir halkçı partinin iştiraki ancak adına ihanet etmesi demektir. Gerçekten de SHP için artık ihanet edebileceği sadece ismi kalmıştır. Kongre artık DYP delegelerinin Demirel ya da parti yöneticilerinden değil, Ticaret, Sanayi ve Borsa Odaları Birliği karargahından emir alan bir sürü topluluk olduğunu ortaya çıkarmıştır, sergilemiştir. 3. Bölüm Seçimin Galibi TİT. Basın Açıklaması Profesör Doktor Yalçın Küçük, Haymana, 20 Nisan 1999. Profesör Doktor Yalçın Küçük, Haymana zindanında seçimler üzerine tezler saptamıştır. Özetle duyuruyoruz. Seçimden kimse muzaffer çıkmamıştır. Zafer karşı alternatifleri ortadan kaldırma durumudur. Seçim sonuçlarına göre seçimlerin sözde muzafferleri DSP ve MHP'yi 5 yıl boyunca hükümetten uzak tutmak mümkündür. Bugünkü tabloda görülenler seçimden bir ay kadar önce alınan kararların sonucudur. Seçimden bir ay önce MHP'nin barajı geçmesi zor ve Fazilet Partisi'nin %24 oranını bulması büyük ihtimal görülüyordu. Seçimlere bir ay kala idam fezlekeleri ve Anayasa Mahkemesi'nde kapatma tehditleriyle Fazilet seçmeni taciz edilmiş ve ürkütülmüştür. Aynı zamanda Genelkurmay seçimleri erteleme doktrininden vazgeçtiğini ve 312 ile 8'e 1'in değiştirilmesine karşı olduğunu açıklamıştır. Bu açıklama aynı zamanda MHP kapısına işarettir. Ürkütülen seçmen MHP'ye kaçırılmıştır. Milliyetçiliğe kaçış ve kayışın nedeni MHP, RP, FP 1995 oyları karşılaştırıldığında toplam oy oranlarında önemli bir artıştan söz etmek mümkün değildir. MHP oylarını terör ile değil, Birleşik Kaplar teorisi ve TİT ile Türk-İslam taarruzu ile izah etmek zorunludur. A. Mart 1999 ortasına kadar MHP'nin baraj sorununun tartışılması terör ile açıklamayı imkansızlaştırmaktadır. B. Terör etkili olsaydı bu etkiyi beyaz terör doktrinini uygulamaya koyan Çiller Güreş kampında görmemiz gerekirdi. Ancak Hatay, Adana, İçel ve Antalya'da MHP oylarındaki speküler artış istatistik bir analize imkan vermektedir. Buna Le Pen sendromu denmek mümkündür. Fransa'da fazla göç alan ve işsizlik sorunuyla karşılaşılan yerlerde Avrupa merkezi Strasbourg örnektir. Faşist Le Pen'in oylarında sıçrama görülmüştür. Bütün tahminleri yanlış çıkan fıkra yazarı, TV spikeri ve sondaj tacirlerinin seçim sonuçlarını sadece konjonktürel oluşumlara bağlamaları ve yalnızca bunların duyulması ülkemiz açısından karanlık bir tablodur. Seçimin galibi Türk-İslam taarruzunu uygulayan generallerdir. Seçim 12 Maççı ve Eylülüs Paşaların ortaya attıkları ve şiddetle uyguladıkları Türk-İslam taarruzu TİT ile açıklanmalıdır. Eylülüs generaller Türk-İslam sentezini resmi politika yapmıştır. Okullarda bu okutulmuş Kültür Bakanlığı, yargı ve güvenlik düzeni tümüyle Türk-İslam taarruzu ile teslim alınmıştır. MHP ile FP ilişkisi Birleşik Kaplar ilişkisidir. RP, FP ve MHP, TİT'in birleşik kaplar teorisiyle çalışan iki siyasal örgütüdür. 1991 seçimine aynı biletle girmişlerdir. Poliste, yargıda, Kültür Bakanlığında, Çeçenya'da, Bosna'da, Azerbaycan'da birlikte hareket etmektedirler. Kişi düzeyinde seçim, erken seçimi inatla provoke eden Baykal ile erken seçimi erteleme yolunu kapayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun garantilediği bir sonuç olmuştur. Bu sonucu çok önemsemek mümkün değildir çünkü meclis önemini yitirmiştir. Demirel'in tekrar seçilebilmek için aşırı zorlaması ve var olan sistemi tebdil ve tayin etmesiyle Ecevit'in aşırı ödüncü çizgisi başbakanlık sistemini de facto sistemi haline getirmiştir. Bu da meclisteki deplasmanı önemsiz yapmaktadır. 99 seçimleri Türk İslam Sentezi'nin oy tabanına oturtulmuştur. Türk İslam Sentezi'nin devlet politikası olması ve TİT nedeniyle MHP-FP oy oranının yükselmesinde Erbakan veya Türkeş'e ya da Kutan ya da Bahçeli'ye herhangi bir rol vermek mümkün değildir. Bunlar Washington tarafından desteklenen 30 yıllık devlet politikasının imal ettiği oyları derlemişlerdir. Rolleri pasiftir. Yerlerde kim konsa sonuç değişmeyecektir. Fakat MHP-FP oylarında yoksul halklara hoş gelen popülist bir tınının etkisi mutlaka vardır. Çillerin bütün yıpranmışlığına karşın anti-tekel ve anti-kartel diskuru etkili olmuştur. Kişi düzeyinde seçimin tek galibi Tansu Çiller'dir. Çiller barajı aşma ihtimalinin çok düşük olduğu bir noktadan başlayarak ve politika tarihinde görülmemiş bir kampanyaya karşın politikada mevziini koruyabilmiştir. Seçimin tek mağlubu medyadır. Yazılı ve sözlü medya artık tümüyle meyhane baskısı durumuna düşmüştür. Sarhoşların okuduğu değil, sarhoşların ürettiği, ancak hiçbir siyasal etkisi olmayan bir parazit sektör olmuştur. Yılmaz'ı yükseltmek istemiştir, yapamamıştır. Çilleri silmek istememiştir, silememiştir. Ayrıca Ankara ve İstanbul belediye seçimleri de medyayı mahkum etmiştir. Seçimlerin tek galibi HADEP'tir. HADEP liderlerin ve tüm dostlarının zindanda olduğu, mitinglerine gelenlerin üzerinde sandalyelerin kırıldığı bir ortamda önceki seçimdeki konumunu korumuştur. Bu her türlü tahminin üstünde bir başarıdır. ÖDEP seçim kampanyası itibariyle olmasa da sonuç itibariyle başarılıdır. İsteyen başka kriterler seçebilir ancak yerel oylar esas alındığında ÖDEP %5'i bulmuştur. Bu da sevindirici ve güven veren bir sonuçtur. İP tok ve devrimci bir kampanya sürdürmüştür. Yalnız Kemalizmi ve Cumhuriyet yasalarını yüksek perdede tutan bu kampanyanın çubuğu tersine bükme işlevi olmuştur. Bu işlev CHP ve DSP için oy istemek anlamındadır ve sonuçta buna uygun çıkmıştır. CHP değil, teslimiyetçi Baykal kliği mağlup olmuştur. Bu ise üzülecekliği çalıştırılabileceği dinamikler nedeniyle sevindirici bir sonuçtur. Teslim olmuş işbirlikçi bir yönetime karşın CHP'nin yerel seçimlerde aldığı sonuçlar bir panik ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Sol tabana indikçe bütünleşmektedir. İzmir'den Hakkari'ye kadar uzanan coğrafyada yerel yönetimler sol, halk ve halkın bayraklı yöneticilerine geçmiştir. Bunlar önemli mevzilerdir ve mevzilerin ortak olduğu bilinmelidir. Meclis aritmetiği ve politik dinamikleri erken seçimin eskisinden daha kolay ve muhtemel olduğunu göstermektedir. 1999 seçimleri sağın imkanlarını daraltmakla solun imkanlarını genişletmektedir. 4. Bölüm 2002 Cumhuriyete Darbe. Seçim gecesi kaleme aldım. Bu kadar doğru çıkacağını tahmin etmiyorum. Cumhuriyet bu krizi kavrayamamaktadır. Çürümüş bir vücut çürümeyi teşhis edememektedir. Zaman zaman kurulan hükümetin yüksek bürokrasi tarafından en çok aranan ekip olduğunu söyleyip tekrarlayarak bunun bu tezlerde olduğunu not ediyorum. Hayır yok, aynı zamanlarda verdiğim mülakatlarda yer alıyordu. Yüksek bürokraside yüksek komutanlar da varlar. Genelkurmay Başkanı Hilmi Paşa Hazretleri'nin bazı açıklamaları beni çok fazla doğrulamakla birlikte beni ziyadesiyle üzüyordu. Demek ki bilimsel olarak doğru çıkmak çok zamanda üzücüdür. Yanlış çıkmayı istiyorum. Bir düzeltme yaptım, aktarıyorum. Yalçın Küçük, 4 Kasım, B.Y. 3 Kasım tezleri, ilk taslak. Birinci tez, tasfiyeciler tasfiye edildi. 1965 yılından beri Türk aydınına ve soluna savaş açmışlardı. Kurumlarını ortadan kaldırdılar, şimdi yok edildiler. İkinci tez, barbarlık ilkellik ile yenildi. Üçüncü tez, Cumhuriyet ileriye gitmemek için bir silah olarak İslamcı Parti yaratmış ve kurucu partisini deforme etmişti. Şimdi bunlar hükümet ve muhalefet olarak Cumhuriyet'in karşısındadır. 12 Eylül'den hemen önce çıkan bir Yeni Cumhuriyet İçin adlı kitabımda asker yönetime geliyor, Erbakan'ı hapse atacak, Erbakan'dan daha çok Erbakancılık yapacak demiştim. Dördüncü tez, potansiyel hükümet ve muhalefet üçüncü uzun iç savaşın arta kalanlarıdır. Cumhuriyet arta kalanları karşısında aciz halindedir. Dipnot, ilk yazımdaki sözcük yerine arta kalan sözcüğünü koyuyorum. Cumhuriyet kaynaklarını kurutmuş ve sadece arta kalanları yaşatmıştır. Beşinci tez, Cumhuriyet tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya gelmiştir. Tanımlarını reddeden bir fiili durum var ve Cumhuriyet düşünülebilen ve çözüm arayabilen kadrolarını ve kaynaklarını tüketmiştir. Krizi kavraması imkansızdır. Altıncı tez, bu üçüncü iç savaş Türkiye aydınının ufkunu hapsetmeyi başarmıştır. Bu aydının regresyonudur. Nitekim seçime giren ÖDEP, İP, TKP vesaire 23 Nisan müsamereleri sunmuşlardır. Buna gizemli bir tepki olabilir. Oligarşik televizyonlar seçim sonuçlarını dizi dizi çocuk oyunculara ve şarkıcılarına tahlil ettirmişlerdir. Yedinci tez, 1965 seçimi umudu da getirmişti ve iç savaşın nedeni sayılmıştır. 3 Kasım acı tat vermektedir. Bir interregnuma girilmektedir. Sadece okunması için aktarılmaması rica. Beşinci bölüm, 2003, Osmanlı için reddi miras. Demirel'in konumu ayrıdır. Minimalist jenerasyondan sayabiliriz. Adnan Menderes ve Turgut Özal dahil Cumhuriyet'te hiçbir hükümet 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiğini kabul etmemişti. Doğru veya yanlış, Kıbrıs'ın bir parçasını, Zapt ve Musul'u hep göz önünde tutmak bu yönde işaretlerdir. Bu ekibin hükümete getirilmesi bu maksatla olmuştur. Artık daha açık görüyoruz. Musul'daki özel harp dairesi ekibinin başına çuval geçirilmesi, Musul'un yasaklanması demek oluyordu. Yüksek komutanlık bunu kabul etmiş görünüyor. Böylece Kemal ve İsmet Paşaların vasiyetleri de çizilmiş olmaktadır. Bu vasiyeti bir televizyon programında açıklamıştım. Vasiyet İsmet Paşa Hazretleri tarafından başbakan olma ihtimali belirir belirmez Bülent Ecevit'e nakledilmişti ve Bülent Bey teyit ettiler. Buna genelkurmay adına verilen cevapta Kemal Paşa'ya hiç inandırıcı görülmeyen yüksek bir övgüyle birlikte reddin tekrarını görmüştük. Demek ki Osmanlı için reddi miras babında yüksek komutanlık ile AK-İST ekip aynı noktadadırlar. Günü gününe tarih yazımı olarak sunuyorum. Yalçın Küçük, Balgat, 11 Temmuz, İYE, 4 Temmuz tezleri. İlk taslak sadece okunmak için yayınlanmaması rica. Birinci tez. 4 Temmuz Amerika'nın İngilizlerden ve Türkiye'nin Amerika'dan kurtuluş günüdür. İkinci tez, Koç matbuatının ilk yaklaşımı hayvanidir. A. Kurtlar ile birlikte uluyorlar, kurt sürüsünün içine düşen çakalların yöntemidir, yoksa yem olurlar. B. Timsah gözyaşları döküyorlar, uzun zamandır 1. Dünya Savaşı'nın asıl sonu diyordum. Şimdi bunun anlaşılmasını istiyorlar ve bunun için timsah gözyaşları döküyorlar. Bir süre sonra 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiği anlaşılıp kabul edilince, önemsiz olduğunu ve telafi edildiğini yazmak zorundalar. Üçüncü tez. Ottoman Empire of America kurulmaktadır, plan budur ve burada Türkler için yer yoktur. Dördüncü tez, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu İsrail Devleti'nden öncedir ve o zaman hayal edilmemektedir. Dışarıda ünlü ve içeride okunamayan bir yazar Yahudi asıllıdır. New York'ta bize bir devlet gerekiyordu ve bunun için Müslüman göründük demiştir. Demiş midir bilemeyiz ve ancak uydurulmuş olsa bile güzel uydurulmuştur. Gerçekten çok daha gerçektir. Beşinci tez, ileri sürdüğüm rezerv devlet kavramı tartışılmalı ve geliştirilmelidir. Polonya ile Irak'ta kurulmakta olan Kürdo-Judaik devletler ele alınmalı ve incelenmelidir. Altıncı tez, İslam'dan sonra Yahudi devletleri benim önerdiğim yeni bir kavramdır. A. İspanya'daki Arap devletini Müslüman Yahudi, B. 1550-1600 İstanbul'dakini Türko-Judaik sayabiliriz, tartışılmalıdır. C. Washington bu açıdan ele alınmalıdır. Yedinci tez, Washington Sovyetlerin Afrika'da renkleri uygun Kübalıları ileri sürmelerini gıpta ile karşıladılar. Sovyetlerin yıkılmasını Punik Savaşı saydılar. Roma Doğu ve Batı ile ikiye ayrıldı ve eğer Punik Savaşı ise önce Doğu Roma'yı bu Osmanlı İmparatorluğu demektir, kurup sonra tekrar birleştirmek mümkündür. Bunun için Doğu'dan Yahudiler, Kripto Yahudiler, Kürtler, Azeriler ve Sabetaizm'in de vatanı Polonyalılar önem kazanmaktadır. Türklere yer yoktur ve ayrıca Türkler bölgeyi hiç benimsemediler. Yayılmak ya da kimlik değiştirmek peşindeler. Köprüler üzerinden geçmek ve yıkmak içindir. Sekizinci tez. Türk-İslam sentezi veya Avrasya Birliği, Amerikano-Judaik yayılmanın paravanasıdır. Dokuzuncu tez. 4 Temmuz 15 Mayıs 1919 tarihinde hatırlatmaktadır. İzmir'e Elenler çıkmıştır. Fakat artık bir halde edip yoktur. Bu durum Türkiye Kurtuluş Mücadelesi'nde Yahudilerin, Kripto Yahudilerin, Sabetayistlerin, Çerkez ve Kürtlerin ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir. Son ikisi içinde Yahudi asıllıların sanıldığından çok olma ihtimali var. Demek ki Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Sabetayist olduğunu eklersek Yaban çok gerçekçidir. Yaban Kurtuluş Mücadelesi'ne Türklerin isteksizliği üzerinedir. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı yazısı da aynı yöndedir ve önlemleri ya da abartılmaları edebi olmaktan çok belgesel niteliklerindendir.